aklıma Baudrillard'ın yarın bir argümanını getirdi. Similar Clairvoyance kitabında emin olmanı istedim.
İyi.
Yani senin nesneyi de konuşturabilmen lazım. Diyor ki 17. yüzyılda biz dedilerle mücadele etmek noktasında yapabileceğimiz tek şey onları tımarhane dediğimiz bir yere tıkmak ve yaşam hakkını sadece orada sağlamaktan ibaret. Ya onların kendileri de bas bir subjektif algılama ve yaşam biçimi olduklarını kabul edemezdik. Tırnak içinde onlar deli, deliden ibaretti. Akıldan mahrumlardı. Dolayısıyla da mecburen toplumu muhafaza etmek adına onları bir kenara tıkmak mecburiyetindeydik. Ancak onların gerçeklik algılarının da bizimki kadar geçerli olabilecek bir niteliğe sahip olduğunu görmeye başladı bu 19. yüzyıldan itibaren. Onlara daha müsamahakar bir yaklaşım gerçekleştirdik ve onları tırnak içinde konuşturmak durumunda kaldık. Ardından 20. yüzyıla geldik ve hayvanları konuşturmak durumunda kaldık. Her şey özne ile nesne arasındaki ilişkinin yitimine de şahit oluyorsun. Her şey konuşuyor. Antropolojide kabileler, imkan bir onu da imkanlı teknolojiden masum kalanlar anlamında kullanıyor. Onlar da ilişkinin konumunda olunur ki aslında onların kültürel kodlarını çözümlemek bizim onları tehdit olmaktan çıkarmamız anlamına geliyor. Onları çözümleyebilmemiz, hayvanları çözümleyebilmemiz, bizim onların ilişkilerini deşifre edebilmemiz anlamında. Bizim bütün tehdit unsurlarını deşifre etmemiz ve hayatımıza entegre etmemiz anlamına geliyor. Antropoloji temel bir disiplin haline gelebilmesine de bunu borçlu. Kabileleri Marinovski örneği üzerinden bunu anlatıyordu. Doğru hatırlıyorsam. İlk işte 1920'lerde. Bu niye yapılıyor abi? Batı'nın medeniyetinin bir tehdit unsuru olmasın bunlar diye yapılıyor. İyi insanlar medeniyetten uzak şehirde nasıl yaşayabiliyorlar? Biz bunu kabul edemiyoruz ki. Bunu kabul edebilmenin tek yolu onların da yalıtılmış bir şekilde ancak bunu yaşayabildiklerini idrak etmek. Bütün Ütopya sayımları da buna dayanır. Havasın bunları kendi kıyabı.
İşte onların yaşadığı hayat standartının kalitesi ne kadar katlanılmayacak, bizden ne kadar teorik olarak uzak,
Biz anlamamız lazım. İşte konuşturmamız lazım. Onların da dile dökülmesi lazım. Dertleri.
İşte
Şu, psikoloji
bence
bence ortaya doğuyor. Deliler konuşsun diye. Niye? Konuştuğumdan ki tehdit olmaktan çıksın.
etik ser bir ikileme düşünmesinden ve hani bir yol ayrımına girilmesinden gelmiyor mu yani işte. O insanları inceledik. Evet, medeniyet olarak bizim ne kadar altımızda olduklarını gördük. Çok daha primitif şekilde ilerleme kat edebildiklerini ve bizi tehdit unsuru olmayacaklarını gördük. Ve orada bir yol ayrımına geldik. Yani iki tane yapabileceğimiz şey var. Ya bu insanların olduğu gibi kaderlerine mahkum kalmasına göz yummak ve gelişeceklerse dahi kendilerince bu aşamayı kat etmelerini izlemek, gözlemek ve bize tehdit unsuru oluşturacak nokta olursa ancak o zaman müdahil olmak. Onun haricinde de zaten bir zararları yoksa biz katabiliyorsak kendi toplumumuza onlara katalım. Ama öyle olmadığı sürece bize bir etkileri ya da bizden bir götürünleri zaten yok. Bizim için faydasız, etkisiz elemanlar dünyada sadece biraz daha oksijen tüketen ve o zaten hali hazırda çok fazla sıyırı ve karbondioksidi biraz daha salgılayan bir kitle maddiyat dışında ortak olarak paylaştığımız bir özelliği olmayan, hiçbir aktarım yoluna açık olmadığımız, bizim kabul edemeyeceğimiz normal şartlarda bize fayda sağlamadığı sürece bir özne. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani hani antropoloji sanki çok bilimsel bir yaklaşımla ya da işte aman diğer uygarlıklar ya da insanlığı bizim bu geldiğimiz aşamasının çok daha öncesinde bulunan yaşam biçimleri ne yapıyormuş, niye ediyormuş ya da bunun içerisinden kendimizin nasıl geliştiğine dair bir fikir edinebilir miyiz gibi yaklaşımlar tamamen faydacı ve bir sıkıntı varsa orayı tıkayalım. Ama bir sıkıntı olmayacaksa da faydalanabiliyorsak faydalanalım. Bunun haricinde zaten bize ne şeklinde yaklaşımlar. Global ekonominin getirisi de tam olarak bu şekilde sömürgecilik dediğin şey ya da silah satışı, silah ticaretiyle nasıl yapıldığı, nasıl bir düzlem üzerinde kurgulandığı, nasıl birkaç milyon dolarla bir hani Afrika'daki bir uygarlığı kurtarmış gibi gözükebilmesi mi insanın bir sadece finansal bir yatırım yaparak vesaire ya da çeşitli onların kendi içerisindeki çekişmelerden bağımsız olarak dışarıdan finansal ya da sosyal müdahalelerle bu insanların hayat standartının belirlenebilir oluşu vesaire gibi olgular bu sayede var olan şeyler aslında. Bugün yaşanan o silah satışının üzerinden elde edilen iktidar rantı da bu sayede dönen bir olgun. Demek o kabileler yok olup gitmiş şeyler değiller ki onların yeri geldiğince küreselleştirilmiş, ihtiyaç duyuladıkça da gayet ötekileştirilmiş ve sadece kullanılmaya tabi olan topraklardan bahsediyorum yani demeye çalıştım. Çünkü bu bahsettiğimiz Malinowski kabilesi, onun incelediği kabile muhtemelen şu an ya da çok daha öncesinde başka ve çeşitli uygarlık spektrumunda çok daha öteye gidebilmiş türdeşlerinin kendilerinin faydalandığı bir insan topluluğu. Bir yandan onun inceleyen ama bir yandan da onu elinden geldiğince kullanmaya yarar sağlayacak şekilde tanımlandırmaya çalışan da bir bilimsel bir şeyden bahsediyoruz. Moderniteden bahsediyoruz. İşte kendi içinde çelişkilere sahip. Bir yandan onu gerçekten merak ediyor, önemsiyormuş gibi yaparken bir yandan da nasıl bu şekilde kullanmayı göze alabilirsin gibi bir sorgulamadan
Başlangıç
bahsediyoruz.
yolu işte bir yaparken zaten aslında o kabilenin yanı başında bir McDonald's açılma ihtimali bırakmıyor. Ama onu vurgu reformaya eklemlemediği anlamına da gelmiyor. Yani Brezilya'da helikopterlere binip o kabilelerin modernite dediğiniz şeyden bağımsız kalması için mücadele eden ve oyların dokunulmamış, özüne sadık kalan yaşamı sürdürmeleri uğruna canını dişine katan kişiler, gruplar, kurumlar var.
Evet.
Gerçekten de o ormanların içerisinde bu insanların modernite ile herhangi bir etkileşime girmemesini garanti altına alacak şekilde tedbirler almak üzere devlet politikaları güdülüyor. Niye? Kendi anlamında buna çok ciddi bir geliri var. Fark eden de
Kısacası
her durumda
kabilenin çarkında mental olarak da iyi sıkışmışlık hissi yaşayan bireylerin bu sömürgecilik zihniyetini kökünden başına kadar kendi içerisinde bir organizma olarak barındırmayı kabul etmiş anlayışı gündelik hayatında da yıllarca benimsemiş ve o sömürülmeye katkıda bulunan hatta belki yeri geldiğinde onu planlayan bireyler adeta Batı'nın kendi kitapsal bilimler üzerinden kurgulayacağı söyleyeceği şekilde bir günah çıkarma biçimi olarak yeni jenerasyonda ürettiği bireylerde böyle bir sanki sanatoryum veriyordu. Karşılık beklemeden iyilik yapan daha doğrusu. Özellikle Güney Kore'de, Çin'de, Japonya'da çok yaygın olan bir olaydır. Konfüçyüs vesaire onun influence'ı üzerinden gelişen bir şeydir. Yani hani hiçbir şey beklemeden iyilik yapın. O iyiliğin en güzelidir. Bu tarz inanışların doğduğu bu sanki işte zincirlerinden ancak bu şekilde ancak kölenin kölesi olarak o noktaya o özgürlüğü gerçekten ulaşabilirsin modundan aşılamaya çalışan. Yani gene bahsettiğimiz insan tiplemesi de işte gene kapitalizm sıkıntı burada. Onu yaratan, onu betimleyen, onun nasıl olduğuna karar veren şey de aslında bu bizim ülkemizde de yaşanan kentten köye geri dönüş ya da kentten doğaya geri dönüş teması ve onun benzerleriyle türemiş anlayışların bir benzer aslında kapitalizmin de sömürdüklerini o sömürdüklerini de geri ver. Tamam onların annesini babasını öldürdük ama çocuklarını yaşatan Samaritanlar, iyi niyetli insanlar biz olalım diye bir tarihsel hesaplaşmanın yürünüyormuş gibi geliyor. Nasıl o onlar o
çocukların
çocukların annesini
babasını
babasını
öldüren neslin çocuğuysa onlar da annesinin babasının annesinin babasını öldürdüğü neslin çocuklarına adeta bir payback'in tam tersi.
zaten çaldığımıza geri vermek zorundayız gibi bir anlayışla, yani adeta Hegel'in kurduğu o master slave ilişkisi, zamanında ben senin sahibindim, sana evredendim ve şu anda geri dönüşte, bastırılanın geri dönüşünde olacak şey tam tersidir. İnsanların bilinç dışında birikmiş bir şey var adeta. Zamanında işlemiş günahları ve bunların hesabının belinde
sermiyorsun aslında. Kolektif suçunu gerçekleştirmek adına ben bunu burada ekonomiye sevk ediyorsun sadece.
Çünkü
o alanda da
vermenin önemi yok, ama başından beri konuştuğumuz şey tüm bunların bir simülasyon olarak insanlığın gerçekliğine hükmedebiliyor oluşu. Sen bunu Batılı, İslamlı bireyin kafasına 85 senesinin bir haftasında Afrika'daki küçük bir cumhuriyete gidip de oradaki bilmem ne virüsü kapmış ya da rebellion sonucunda yaralanmış çocuklara pansuman yapmasıyla aşılayıp onların geri döndüğünde kendince kendilerinden tatmin olmasını sağlayabildiğin kapasitede zaten sunuyorsun. Diyorsun ki böyle bir ürün var kardeşim. 1500 euro verirsen biraz vicdanen kendini kötü hissettiğin tüm eylemleri yaptırımların uygulanmış bu zamana kadar senin hataların tarafından geri dönüşünü, ödenmesini, adeta kefaretini ödemiş olabilirsin. Sağlayıp
onun şeyden de farkı var. Starbucks'ta pipet kullanımını sona erdiriz.
İşte şöyle bir farkı var. O insanlar, bu turizmin alıcısı, kitlesi olan insanlar o parayı ödediğinde o tatminatı hissedecek, fakat o bir haftalığına yaralarına pansuman bastı ve işte 7 yaşında AK-47 tutan Afrikalı çocuk, o insan turizm garime gittiği anda ve ülkesinde fiziksel şartlar, işte iklim vesaire kötüleşip de geri döndüğü anda o aynı jungle'ın içine, ormanın ve herkesin birbirini yemeye mutabık olduğu, anlaştığı, hayatta kalmak için ortama geri dönecek zaten. Tüm sıkıntı da burada. Bir taraf bunu bir haftalık bir tatil olarak görürken, öteki taraf bunu bir kurtuluş bayramı gibi her sene o seneye sağ çıkabilirse kutlayabileceği bir belki de ritüele dönüşmüştür.
Yani turizm tam olarak böyle bir şey. Ama o ritüelin benim gözüme sokulması lazım ki ben aksi yönde bir ilerlemenin mümkün olduğuna inanayım. Hatta o filmin adı neydi? East of My Nation gibi bir film olmuş. Senin söylediğin 7 yaşında elinde silah tutulan çocuğun aslında da nasıl medeniyete intikal edebileceğini sözüm ona anlatan bir hikaye. Medeniyetle yüzleştirildiği zaman ailesinin katledilmiş olmasından dolayı senin sözün ona teröristse dönüşmesine sempati bile duyabileceğin bir konuma sürüklenen o çocuğa yeterli ilgi, alaka, bakım verildiği takdirde nasıl sıradan bir batılı çocuğa dönüşebileceğinin hikayesini görmen beklemiyorsun. Yani diyor ki Afrika'daki koşullar değişemeyseydi çocuklar aslında İngiltere'de, Amerika'da doğan çocuklar kadar barış yanlısı insanlar olabilirdi. Mesajına senin inanman beklemiyor. İnanmak zorundasın. Aksi takdirde sen Afrika'da olanı biteni bile kendi dünya, kendi barışın hüküm sürdüğü dünya üzerinden anlamlandıramazsın. Nasıl bir barış bu? Arabada her şeyden önce bir arabanın olduğu bir dünyada ücreti mukabilinde ödediğin bir benzini koyduğun takdirde dilediğin noktaya erişebileceğin bir dünyada sen zaten güvenlik noktasında ciddi bir tehdit algılamıyorsun. Bunu diğer ülkeler için de gerekli şartlar sağlandığı takdirde geçerli olabileceğine inanman ekleniyor sende. Söz konusu olan Afrika olsa da bu, Fransız ülke olsa da bu. Ya gelişmişlik düzeyine göre, sömürülmüş olmak düzeyine göre farklılık arz ediyor. Ama senden beklenen bu. O farklılık ne kadar değil. Önemli değil o farklılık diyorlar. Yani senin mevcut olduğun şartlara onlar da sahip olabilirdi. Falanca tarihsel şartlardan dolayı sahip olamadılar. Onun sorumluluğunu almak istemiyoruz. Şöyle repayment of court olacak o. Konektif social operasyon, bir ülkenin diğer ülkenin vatandaşlarına uyguladığı son kırımı kabul etmemesinin arkasında da mı var? Çünkü o kadar büyük bir bedeli olacak ki onu kabul etmenin. Yani Almanya kabul etti ama aslında bir istisna teşkil ediyor. Yan ülkelerden çoğu kabul etmediler.
Bir ülkenin kendi aktörü olduğu eylemlerini kabul etme işi çok ayrı bir şey. Bu dışarıdan bakın, verilen bayağı bir Farklı alanlarda, farklı düzenlerde fayda güdebilecek ulusları kabul etme işi bambaşka bir şey bence. Hani şu an beraberinde yaşadığın insanlara karşı kabul edememek çok ayrı bir boyutta. Yüzüne çok da bakmak zorunda olmadığın, sadece Birleşmiş Milletler Konseyi toplanmak için arada bir hani lafını yediğin için kendini ethical dilemmalarda bulduğun bir Ramde bir gerçekliği kabul etmemek çok başka bir şey. Gerçeklik ki öyle olduğu için mi o insanların her birine gittik konuştuk fikirlerini aldık bu konuda gibi bir şey üzerinden mi, yoksa sadece halihazırda iktidar ve iktidar dolayısıyla da günümüzdeki sistem üzerinden medyanın sahip olan insanların aksettirdiği kadar, yani sıkıntı zaten şey sıkıntısı değil. Ben devletin dediklerine inanmıyorum, güvenmiyorum, o normal şartlarda demezdim. Ne olmasaydı demezdim. Normal şartlar ne olurdu? Devlet bir şekilde transparency yaptırır, şeylerin hesabının verilebilirliğinde bir şekilde önüme belgelerdi, koyardı ve derdi ki ama bak işte şu anda kuşku duyabileceğin hiçbir şey yok. Çünkü tüm o benim kurduğum bürokratik düzlem tam olarak da bunu, bu belgelemeyi, bu birikimi ve bu birikimin insanları sunulabilmesini öngörür. Bunu mümkün kılar ve ben de bunu sana yapıyorum derdi. Fakat şu an ulaştığımız nokta giderek bilginin halktan uzaklaştırılması ve onun kendi kurguladığı işte bilgi edinme mekanizmalarıyla gerçekliğe ulaşması üzerine. Yani en basitinden, gerçekten en basitinden bir Wikipedia gelesene, herhangi bir devletsel, örgütsel, kurumsal oluşumun hevesiyle de eforlarıyla da kurulmuş bir şey değildir. Yani halkın içerisindeki ve herhangi bir politik yaptırımı olmayan, iktidar sahibi olmayan insanların kendi çabalarıyla yapılmıştır. Zaten orası öyle. Bizim kendi kaynaklarımız da öyle. Bugün baktığında pek çok devlet sosyal medyanın birçok kısmını yasaklamak ister, kontrol etmek ister vesaire. Bunların inandırıcılığı ya da bunların ne anlatıldığını geçtim. Bunları kullanan insanların o platformlar üzerinde sergileyebilecekleri davranışları ne kadar içten, ne kadar gerçekten onlara ait olarak isimlendirebilirsin, adlandırabilirsin ki daha çok sıkıntı burada inandırıcılığını kaybetmesinde. Önüne konulan bir şey var, evet, fakat benim Batman'ın tarafından koyulduğundan emin değilim. Dolayısıyla ben neden önüme bir şey koyayım ki? Benim söylediklerimin neden çarpıtılmasın ki? Ama Wikipedia'nın politik anlamında ciddi bilgi kadarlarını da göremiyor. Mesela fotoğrafçılık üstünden bir yarışma başlatıyor ama verdiği en büyük ödül 1 dolar ve yani demede kulak aslında. Yani senin benim gibi sıradan insanların katılımıyla kendini idame ettirmek üzere kurulu bir sistem. Ama onun kadar globalleşmiş, ondan daha fazla belki de diğer firmalar çok daha önemli. Anladın. İcra ettiği paranı düşünüyorsun. Apple ya da Google gibi firmalar. Ya bunların reklamcılara yol göstermek uğruna insanlardan rızası olmaksızın datasını alıp sattığını biliyorsun. Bu sayede pazarlama noktasında seni senden daha iyi tanıyacak algoritmaları yaratmak gibi bir sonuç ürettiğini de biliyorsun. Sana
Ama
o
öte yandan yani.
bilgiyi sunmak.
Evet. Komik olan kısmı şu. Muhtemelen hiçbir devletin sahiplenmediği ölçüde daha fazla azınlıklara sahip çıktıkları da bir gerçek. Bu şey, tane derece olduğunun argümanına geliyor. Bu inclusivity, dahil edilebilirliğin maksimize edildiği takdirde aslında senin karının da maksimize edilmesine hizmet etmesi. Yani derler ya, ten rengine bakmaz bu iş, sadece doların yeşiline bakar diye. Yani senin beyaz, siyah, Türk türde olman mesele değildir. Cebindeki paranın varoluğu anlatıyordur mesele diye. Yani ayrımcılıktan bizi kurtaracak olan yegane yöntemin aslında kapitalizmin kendi tabiatından geçtiği argümanla oluyor. Apple, Google gibi firmalar bu satış yaptıkları sınırları ne kadar genişletebilirse evet, bu dizi o kadar faydası olacak AI olarak. Yani düşünsene bu firmalar aslında onur yürüyüşünün yapılacağı haftalarda kendi profil sayfalarını, gökkuşağı renklerini, büründürmelerini gerçekten gönülden bunu desteklemelerine iz bağlıyor olmayı istesek de aslında bunun arkasında ciddi bir pazardan mahrum kalmamak gibi bir güdülenmeleri var onların. devlet nazarında bakıyorsan Rusya ya da Amerika gibi ülkelerin halkın buna hazır olmadığı şekilde argümanlarla bu harekete destek olmadığını, hatta yasa falan yoluna gidebildiklerini görüyoruz. Özellikle mesela kendisi. Ama firmalar düzeninde baktığımız zaman yine Apple ve Google gibi firmalar
biraz daha hani arzulanmayı isteyen, hedefleyen stratejiler uygulamak zorundalar. Yani bir kere buraya geldim ve dolayısıyla bundan sonra pazar benim olacaktır gibi bir varsayımlar yapmayınca işte şeyin de politik kararım da sıkıntısı sanırım birazcık da bu yönde. Onlarda da tam bir tersinde gidişat var. Şu açıdan hali hazırda zaten çok uzun bir zamandan beri var olan süre gelen bir güç birikimini kullanabilecek yetiyi birikime ve onun getirisiyle kendi başına kurulayabildiği, modifiye edebildiği yeni bir sisteme sahip olmasına rağmen bu gücü tam tersine uzun vadeli hiç bakmadan çok kısa vadede hani sonuçlara ekonomik olabilir, siyasal olabilir gene sonuçları dönüştürmeye çalışalım. Bugünü kurtarayım da ötesinin ne olduğunun bir önemi yok kafasında olan bir insanlık yönetim biçimi. Yani bu sadece bizim ülkemizde de yoktur belki bilmiyorum da ama burada olan şekli biraz daha şey gibi yani sanki o kadar devamlılık beklememişler ve o kadar şans eseri bu noktaya gelinmiş ki şu an olan şeyi kullanabilecek o birikimi hani aktif hale getirebilecek ve halkın gerçekten istediğini yaparak oyların daha da kendisinin o konumda bulunmasını sağlamlaştıracak, pekiştirecek bir öngörüleri yok herhalde diye düşünüyorum. Onun yerine gündelik olarak ekonomiyi çeşitli döviz birikim biçimleri, altın vesaire gibi şeyler üzerinden değil de örneğin Pinpoint toplumundaki enflasyonun %12 oluşu üzerinden enflasyonu sadece %12 diye tanımlayan bir iktidar var. Şu an asıl tüm o birikimi ve o birikim üzerinden de kendi sürelerini sağlamak için halkın yararını düşünebilecek ve bunu yapabilecek hamle manevra kapasitesine de sahip noktaya kendini sistemi vesaireyi değiştirerek medyayı satın alarak getirmiş. Ama onu kesinlikle kullanmak istemeyen bir panik moduna girmiş. Aa ben sanki bana olan inanç kaybedildi diye korkusundan dolayı da gün gide gide kendi kitlesini yiyen, yok eden, kendinden uzaklaştıran, irite eden bir iktidar var sistemde. Bence burada sadece burası için de, Orta Doğu için de, Türkiye için de geçerli olan şeyler değil. Genel aynı Amerika'da da aynısını görüyoruz. Trump'ın zaten hali hazırda kabul etmek istemediği birçok political advisor'ından yine büyük ihtimalle gelen aktarımı kabul etmediği ve kendiyle durmadan çelişen ya da bir noktada bu çelişmesinin sürekliliği üzerinden belki de şu zamana kadar çizilen portreyi belli bir yere kadar da doğrulayan, bizim buradaki deyimimizle bağnaz diyebileceğimiz derecede körü körüne pek bir yola sapmış bir iktidar mevcut dünyada.